Ayrım 11. Sayfa 122. Milliyet. Yine geldiği gibi Lozan'a uğrayıp hayattaki biricik dostu Semih Sohtorik'le birkaç gün vakit geçirip İstanbul'a döndüm Ömer Erbrandt. Döner dönmez Vehbi Koç'tan ben de bu istedi. Ondan haber beklerken de Milliyet'e gidip Abdi İpekçi ile görüştü. İpekçi Londra haberlerini tebrik etti. Ne yapacaksın şimdi diye sordu. Ne yapayım gidip Vehbi'ye teslim olacağım dedi Grant. Sonra da asıl aklından geçeni söyledi. Elbette bana kalsa burada Milliyet'te kalmak isterim. İpekçi bir şey vaat etmedi. Sen hele gidip Vehbi Bey'le görüş de sonra duruma bakarız deyip gönderdi onu. Vehbi Koç ise gel bakalım bacağın nasıl oldu, İngiliz'in ilerlettin mi? Sorularıyla karşıladı Mehmet Ali'yi. Bilgileri aldıktan sonra şimdi ne yapmak istiyorsun diye sordu. Boyun büktü Grant. Siz ne emredersiniz efendim dedi. Peki idealin ne diye üsteledi Koç. Grant aslında ben gazeteci olmak istiyorum ama diye lafı geveledi. İşte orada hiç ummadığı bir şey oldu. Vehbi Koç, sen hele git bir Abdi İpekçi ile konuş, biz seninle sonra tekrar görüşürüz dedi. Grant, Koç'un İpekçi ile önceden konuştuğunu o zaman anladı. Ama birden elindeki işi de kaçırdığını, ortada kaldığını düşünüp morali bozuldu. Evde annesi de Koç'ta işe girmek varken gazetecilik de nereden çıktı diye söylendi. Gazetecilik karın doyuran bir iş değil ki. Gazeteciye kız bile vermezlerdi. Üstelik Milliyet'ten gelen bir teklif de yoktu ortada. Ertesi sabah koşturarak Milliyet'e Abdi İpekçi ile görüşmeye gitti. Abdi Bey evet ben konuştum Vehbi Bey ile biz de başlayacaksın dedi. Sonra da Vehbi Bey ile bir kokteylde karşılaştıklarını anlattı. Gazetede haberleri çıkınca bu çocuğun gönlünde gazetecilik yatıyor Vehbi Bey deyip bir anlamda onu Koç'tan istemişti. Vehbi Koç da ben onu illa iş vereceğim diye göndermedim. Zaten gazetecilik istiyorsa bana yaramaz. Sen al bir dene yürümezse bakarız demişti. Bir an o zaman Vehbi Koç'un kendisine mecburi hizmet karşılığı değil namusuna hep güvendiği Kenan İnal'ın hatırına yardım ettiğini anladı. Bir anlamda Vehbi Koç onu gazeteciliğe bağışlamıştı. Sonraki yıllarda sonuçları gördükçe bu kararından ötürü gururlanacaktı. Sevinç içindeydi Brandt. Birden üzerindeki büyük baskı kalkmış, üstelik sevdiği işi yapma fırsatı doğmuştu. Karşısında oturan genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, seni asgari maaşla işe alıyoruz, 690 lira aylık alacaksın, magazin servisinde başlayacaksın dedi. 23 yaşındaydı, hayatının işindeydi. Karşısına çıkan her güçlükle baş etmiş ve 23 yaşında kendini gösterebileceği, hayatını adayabileceği işe gazeteciliğe nihayet profesyonel olarak girmişti. 1964'ün Mayıs ayıydı. O gün girdiği bu meslekten bir daha hiç ayrılmayacaktı. Mehmet Ali bir andan işe başladı 1964 yılında 14 yaşındaki Milliyet gazetesi Molla Fenari sokaktaki binasında Abdi İpekçi yönetiminde ataktaydı. Tirajı 210 bine ulaşmış, sıralamada Hürriyet'in hemen arkasına yerleşmişti. Ercüment Karacan gazeteyi İpekçi'nin mahir ellerine teslim etmişti. İpekçi hem yayın yönetmenliği yapıyor hem de durum başlığı altında başyazıları kaleme alıyordu. Çetin Altan ikinci sayfadaki köşesinde taş gibi ağır yazılar yazıyor. Kapı komşusu Burhan Felek de sürekli atışıyordu. Hasan Pulur yazı işleri müdürüydü. Olaylar ve insanlar köşesi de onundu. Dış haberleri yöneten Sami Cohen üçüncü sayfada siyaset dünyasında başlığı altında dünya haberleri yazıyordu. Yazı işlerinde Turhan Aytul, Ömer Sami Coşar, Doğan Heper, Hasan Yılmayer, Mahir Güreli, Dinçer Güner gibi tecrübeli gazeteciler vardı. Yaşar Kemal yeni romanı Akça Saz'ın ağlarını tefrika ediyordu. Turhan Selçuk ve Bedri Koraman karikatür çiziyordu. Resim. Milliyet'in 1964'teki kadrosu İlhan Bangoğlu, Turhan Aytul, Engin Kösebay, Hasan Pulur, Doğan Heper ve Burhan Felek ile birlikte Mehmet Ali Birand'ın bir Milliyet ofisinde bir odada oturup çay içerken ki fotoğrafını görüyoruz. Altan Öymen, Halit Çapın ve Mete Akyol haber ve röportajlarıyla ses getiriyordu. Ali Gevgilili iktisat ve ticaret köşesini yazıyor. Onunla aynı odada oturan Abdi Bey'in 24 yaşındaki amcaoğlu İsmail Cem 5 dakikada dünya turu diye bir köşe hazırlıyordu. Namık Sevik yönetimindeki spor sayfasında Halit Kıvanç spor haberleriyle harikalar yaratıyordu. Genç bir an dinamik bir gazetenin ve onun efsane kadrosunun içine düşmüştü. Abdi İpekçi'nin Milliyet'e geldiği yaştaydı. Türkiye'nin de dönüşüm dönemiydi. İdamlar sonrası oluşan korkutucu sessizlik sona eriyor, siyaset kazanı yeniden fokurdamaya başlıyordu. DP'nin boşluğuna yerleşen Adalet Partisi'nde Menderes'in koltuğuna yerleşen Ragıp Gümüşbala'nın ölümü üzerine yepyeni bir isim Süleyman Demirel siyaset sahnesine çıkıyordu. Türkiye Demirel'e İnönü'nün yarışacağı yeni bir seçime ve 60'ların ikinci yarısında uç verecek toplumsal gelişime hazırlanıyordu. Dünyada ise 1962 Küba krizinin ipucunu verdiği gerginlik her coğrafyada hissediliyor, soğuk savaş her an sıcağa dönüşme riski taşıyordu. Amerika, Vietnam'da askeri etkinliğe başlıyor, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile kendine bir gelecek kurmaya çabalıyordu. Meslek hayatını bu konulara adayacak adam ise gazetede işe magazin haberlerle başlıyordu. Abdi İpekçi ilk görüşmede bir anda "Sen şimdi yukarı git, Adnan Tahir Bey'i bul, o yoruluyor zaten, sayfaya yardım edersin, ben haber veriyorum" demişti. Adnan Tahir Tan, 6. sayfadaki sanat haberlerini de yöneten magazin müdürüydü. Bir an heyecanla onun yanına çıktı. Temiz bir masa başında düzgün sıralanmış katrat cetvelleri, uçları itinayla açılmış kalemler ardında kendisini bekleyen asabi bir adamla karşılaştı. Adnan Tahir, genç çaylağa cetvelleri, sayfa plan kağıdını, sayfaya girecek yazıları gösterdi. "Ben bir ay izinliyim, sana Allah kolaylık versin oğlum" dedi. Veda edip çıktı. Bir an gazetedeki ilk gününde magazin servisinin sayfa sekreteri oluvermişti. Hayretler içindeydi. Kendisine ilk şoku yaşatan ve bir daha gazeteye geri dönmeyen o adamın yıllar sonra denize atlayarak intihar ettiği haberini duyduğunda da yine hayretler içinde kalacaktı. Şimdi önünde çoğu Paris Match dergisinden kesilmiş fotoğraflar, tercüme edilecek yazılar, muhabirlerin yolladığı haberler ve bu malzemeyle doldurulacak boş bir sayfa vardı. Panik içinde soluğu yeniden Abdi İpekçi'nin yanında aldı. Durumu anlattı. İpekçi bir an önce bu işleri öğrenmeye başlamasını tavsiye etti. Ama nasıl? Büroda çaylaklığını anlayan yardım değil alay ediyordu. Sayfayı hazırlayıp kendince bir başlık attı. Mürettibe yolladı. Az sonra gazetenin hademesi Kürt Bayram gelip "Mürettibane şefi seni çağırıyor" dedi. Yaşlı şefi kurşun dökülmüş sayfaların başında yanında ekibiyle sırıtır halde buldu. "Şef, yavrum kaç sundur gazete?" diye sordu. Mehmet Ali tereddütle "8" cevabını verdi. "İyi de senin başlığı dizdik 18 sütuna gidiyor" diye dalgasını geçti şef. Kahkahalar arasında başı yere düştü bir anda. Ama yılmadı. Heyecanla çalışıyor. Bir yandan aklı erdiği kadar sanat magazin haberlerini izliyor, bir yandan da topladığı haberlerden sayfa yapmaya çalışıyordu. Bu servisteki ilk haberleri 29 Mayıs 1964 tarihli Milliyet'in 6. sayfasına manşetten girdi. Sanat haberlerinin verildiği bu sayfa için Robert Kolej'de müzik festivalini izlemiş ve yazmıştı. Haberin arasında alışılmadık şekilde yorum cümleleri sıkıştırması dikkat çekiciydi. En iyi şarkıcı mükafatını Erol Büyükburç hakkıyla aldı. Orkestrasına biraz daha çeki düzen verse eski şöhretine kavuşması işten bile değil. Haber şu cümleyle bitiyordu. Folklorumuz olduğu yerde hiç dokunulmamış bir halde durup dururken saçma sapan parçalar üzerinde çalışmayı bırakıp kendi müziğimize dönmenin zamanı gelmiştir artık. Büyük laflardı. Abdi İpekçi'nin haberle yorumu kesin çizgilerle birbirinden ayıran anlayışına uymasa da sanat sayfasının kaldırabileceği türde yorumlardı. Bu tür yorumlar ona müziki sütunun kapısını açtı. Bülent bir süre bu sütunda müzik kritikleri yazdı. Genç kızların sahnedeki adam oyun yuhaladı haberinin altında Mehmet Ali Bülent imzasını görmek bugün için şaşırtıcı gelebilir. Ama o gün onun için mucizeydi. Hem geziyor hem yazıyor, üstüne de para kazanıyordu. Normal koşullarda bütçesinin yetmeyeceği İstanbul'un en sosyetik mekanlarına girebiliyordu. Yeni yeni moda olan diskotekler üzerine yazıp içeriden ne çalındığından, hangi içkinin kaça satıldığından bahsediyordu. Ama muhabirlikte yetenekli olduğu halde sayfa sekreterliğinde beceriksizdi. İkisi de bir arada yürümeyince Abdi İpekçi sayfayı Doğan Seçener'e emanet etti. Mehmet Ali'yi de odasına çağırıp "Sayfa sekreterliği işi seni pek açmadı anlaşılan" dedi. "Ben iyisi mi senin Necdet Günkurt'un yanına vereyim." Günkurt gazetenin halkla ilişkiler ve reklam sorumlusuydu. Mehmet Ali gerçi gazetecilikten bir adım uzağa itilmiş oluyordu ama Milliyet çatısı altı olduktan sonra mesele yoktu. Kaldı ki magazin servisinde onca küçümsendikten sonra Günkurt'un sevecen yaklaşımı ona iyi gelmişti. 1965 başında reklam servisinde işe başladı. Görevi gazeteye reklam bulmaktı. Hemen kolları sıvadı. Gazeteye sinema ilanlarını kazandırmak için görüşmelere başladı. Reklam şirketleriyle konuşunca film ilanlarının Milliyet'e verilememesinin nedenini derhal keşfetti. Milliyet'in sinema eleştirmeni Tunca Aksoy, vizyona giren filmlerle ilgili ağır yazılar kaleme alıyor, reklamcılar da bu yazıları gazeteye ilan vermeyerek cezalandırıyordu. Bir an İstanbul reklamla konuşurken "Merak etmeyin, ben onu işi hallederim. Siz yeter ki ilan verin" dedi. Olumsuz eleştirilerin keseceğine dair garanti verdi. "Ben gazeteye para kazandırıyorum, kim takar film eleştirisini" diye düşünüyordu. Reklamcılar Tunca'ya bundan sonra "yaz da görelim" havası bastı. Tabii Tunca da derhal Abdi'nin odasına daldı. "Bu yeni gelen bacaksız reklamcılara benim yazıları keseceğimi söylüyormuş" diye şikayet etti. İpekçi hemen bir anda çağırdı. Mehmet Ali ilan bağlamış olmanın mükafatını alacağını düşünürken ağır bir fırçayla karşılaştı. "Sen ne yaptığını sanıyorsun? Rezil ettin bizi" diye çıkıştı Abdi Bey. "Gazeteye ilan alıp para kazandırmaya çalışıyorum. Ne var ki bunda?" diye mırıldandı Mehmet Ali. Reklam servisi ile yazı işleri arasında çekilmesi gereken kalın ve yüksek duvardan o gün haberdar oldu. Reklam ayrıydı, haber ayrı. Biri diğerine karıştı mı haberin namusu da gazetenin güvenilirliği de kaybolurdu. Bunları başı önünde dinledi Mehmet Ali. Bu işte olmamıştı. Kendisine kapılar açan hırsı hatalarını da çoğaltıyor, gazetede şansı giderek azalıyordu. Kovulmanın eşiğindeydi. İpekçi ona son bir şans verdi. Dil bildiği için Beyoğlu muhabirine yönlendirdi. Beyoğlu muhabiri İstanbul'a gelen ünlü simaları, magazin figürlerini izleyip özel röportajlar getirirdi. İstanbul'un dünyada ilgi odağı olmaya başlamasıyla birlikte şehre gelen yabancı isimler de çoğalmıştı. Mehmet Ali onlardan röportaj koparmaya çalışacak, nihayet istedik türde bir gazetecilik yapabilecekti. Milliyet'te bu işi Orhan Türel yapıyordu. Bir an Türel'e yardımcı olmakla görevlendirildi. Ancak Türel bu yeni yetmenin ayak altına dolaşmasına hiç memnun olmadı. Ona pek kafa açmadı. Mehmet Ali burada da tutunamazsa kapı önüne konulacağının farkındaydı. Son atış hakkını en çok istediği koltuk için kullandı. Gözünü diktiği yer dış haberler müdürü Sami Kohan'ın yanıydı. Kohan dünya haberlerinin önemini anlatan Milliyet'te dış haberleri 3. sayfanın yarısını açtırmıştı. Ama o tam sayfa istiyor, yerinin ağzından şikayet ediyordu. Odası da gazetede kendisine ayrılan yer kadardı. O küçücük odada arada uğrayıp pazar yazısını yazan Halit Kıvanç'la birlikte oturuyorlardı. Altan Erbulak da sık sık geliyor, Halit Kıvanç'ın pazarlık sütununa karikatürler, vinyetler çizip gidiyordu. Bu küçük odada çalışmayı kafasına koymuştu Mehmet Ali. Sami Cohen'in gözüne girebilmek için arada yanına uğruyor, zarflarını açıyor, bazen de gazetenin giriş kapısında karşılayıp çantasını taşıyor, odasına çıkarken kendisini yanına aldırmasını rica ediyordu. Az da olsa iki dil bilmesine güveniyordu. Abdi Bey'e de Beyoğlu muhabirliğinin yanı sıra dış haberlerle de çalışırsa daha çok işe yarayabileceğini söyledi. Abdi Bey bu azimli gence son bir fırsat daha vermeye ikna oldu. Sami Cohen'i çağırdı. Karşısında oldukça rahat oturan Mehmet Ali bir andı gösterdi. Biliyorsun Mehmet Ali Londra'dan bize epey katkıda bulunmuştu. Kendisi Galatasaray mezunudur. Londra'da İngilizcesinde ilerletmiş. İşine yarayabilir. Hem de senin yanında yetişir dedi. Cohen zaten elemanın ağzından yakınıyordu. Memnun oldu. Bir andı yanına alıp küçük odasına götürdü. Kendisininkine yapışık duran karşı masaya oturttu. Kapının kenarındaki üçüncü masa arada uğrayan Halit Kıvanç ve Altan Erbulak'a aitti. 1965 Mayıs'ında Sami Cohen'in yanında bugün bulunduğu yeri hazırlayacak asıl meslek eğitimine başladı Mehmet Ali Brandt. Artık önünde bir daktilosu, karma karışık masasında telefonu, karşısında Türkiye ve dünya haritası vardı. Bir de yanındakileri ezmeyen, tersine onlara bir şeyler öğretmekten hoşlanan şefi. Meslekteki ilk ustası olacak Sami Cohen ona Milliyet'in üst katındaki teleksi gösterdi. İlk işi uluslararası haber ajanslarının geçtiği haberleri tercüme edip bir araya getirmek, güncel konulara ilişkin yazılar derlemekti. Cohen bu hırslı genç adamı yakından gözledi. İngilizcesi çok iyi değildi ama Fransızcasının desteğiyle tercümeleri yapabiliyordu. Ne istediğini bilen, hırslı ve çalışkan bir gençti. Şimdi o genç ustalar sofrasında maharetini gösterecek, kendisine yer açacaktı. Servise başladığı aydan itibaren Milliyet'in dış haberler sayfasında Dünya Basını Ne Diyor başlıklı bir köşe hazırlamaya başladı. Köşenin altında derleyen Mehmet Ali Brandt imzası vardı. Bu haberler bazen Kuruşçev'in izlediği dış politikaya dair oluyordu, bazen Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini konu alıyordu. Ele aldığı konuya ilişkin makaleleri ajans haberlerini tarıyor, çevirip özetliyordu. Bu da çok yaratıcı bir sayılmazdı. Onun gözü sokakta, muhabirlikteydi. En büyük yardımcısı da engel tanımaz girişkenliğiydi. O girişkenlik sayesinde şehre gelen yabancı devlet adamlarından röportaj koparma gayretine girişti. Konuştuğu yabancı bazen Pakistan Başbakanı Bhutto, bazen İtalyan Başbakanı Aldo Moro, bazen de Charles Aznavour gibi bir şarkıcı oluyordu. Hepsini aynı zevkle yapıyor, gazetede hakkınca değerlendiriyordu. Ancak bir süre sonra bu demiştir, açıklamıştır şeklinde konuşmuştur haberlerinden de sıkılmaya başladı. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil bir yurt dışı seyahatinden döndüğünde havaalanında koşup onu karşılıyor, şu toplantıya katıldık, çok başarılı sonuçlar aldık vesaire sözlerini not alıp gazeteye yazıyordu. Bu ona yetmiyordu. O toplantılara bizzat katılmak, bakanın söylemediklerini ortaya çıkarmak arzusuyla doluydu. Bu arzusuna da çok kısa sürede ulaştı. Bir gün Sami Cohen gelip beklediği soruyu sordu. Senin pasaportun var mı? Var derken gözleri parladı. Beklediği an gelmişti. Artık dünya olaylarını yerinde izleyecekti. O günden itibaren gazetenin olay mahallindeki muhabiri haline geldi. Kıbrıs'ta toplumlar arası görüşmeler mi var? Sami Cohen hemen bir anda yolluyordu. Ortak pazarda Türkiye mi görüşecek? Mehmet İbrahim Brüksel'den bildiriyordu. Ankara ile Riyad yakınlaşınca Tel Aviv'e gidip İsrail'in nabzını yokluyor. Türk işçilerinin sorunu mu var? Frankfurt'a uçup durumu araştırıyordu. O ilk dönemin uluslararası haberciliği içinde en unutulmaz anları Vietnam'da yaşadı. Amerika Johnson'ın başkanlığı altında Kuzey Vietnam'ı müzakereye ikna edebilmek için askeri baskıyı arttırmış, yoğun bombardımana başlamıştı. Vietnam'daki durumu dünyaya göstermek istiyorlardı. Bunun için de her ülkede gözlerini kestirdikleri gazetecileri bölgeye davet ediyorlardı. Türkiye'den seçtikleri isim Mehmet Ali Brandt oldu. Ayrım sonu. Sayfa 133.